Beşinci ayrım.
Dışarıdan o gün alıp getirdikleri bütün pekmezi, ekmeği çıkardılar bize. Silahlarımızı kucağımızdan bırakmayışımızı, onlara güvenmeyişimize yordular. Nine dizlerine vuruyor, "Korkmayın kuzularım, korkmayın. Bırakın silahlarınızı da rahat rahat yiyin," diyordu. Yumulduk yedik ne bulduksa. Kadınlar neleri var neleri yoksa çıkardılar önümüze. Gözyaşı döktüler bizim için. Nine giderken tek tek sarılıp öptü bizleri yine. Kocası dedeyi çağırdık. "Biraz gel bizimle," dedik. Nine anladı. Koştu, o da geldi yanımıza. Niyetimiz para vermekti. Almadılar, bozuldular bize. Çok duygulandık. Yine koyulduk yola. Bir yerde konakladık ve kalan yiyeceğimizin hepsini yiyip bitirdik. Biz 5 kişiyiz. 5 kişi de Tuncerler. 2 grup birlikte geldiğimiz yöne gidiyoruz. Önümüzde Kulvar ve Tatlar köyleri var. 2 köye de çok yakınız. Bildiğimiz köyler. Karayolunu geçmeden önce Tuncerlerden ayrıldık. Kulvar yoluna girmedik, yürüdük. Nurhak dağlarına yollandık. Bir adamla karşılaştık. Geceleyin tarlasına su veriyordu. "Eyin geçidi hangisi?" dedik. "Şu," dedi. "Orasıymış. Yalan söylemiyorlar." Geçide doğru yürüdük. Yanımızda ender zeytin ezmesi var. Bir o kalmış. Bir arkadaş da obadayken redokson kutusuna pekmez doldurmuş. Bütün yiyeceğimiz bunlar. 5 kişiyiz. Azeri bir köşeye birkaç sarımlık tütün atmış, çıkardı zuladan. Çok sevindik. Uzun yol yürümüştük. Üstelik oldukça da hızlı yürümüştük. Gidişte 1,5 ayda açtığımız yolu, dönüşte 3 günde geçmiştik. Gidişin uzun sürüşü, bir kere acemilikten, yükümüzün ağır oluşundan, bir de kalabalık oluşumuzdan. Oturduk. Son yemek de yendi. Sigaralarımızı da sarıp tüttürdük. Sonra vurduk geçide. Orada Pınarcıklı çobanlar çıktı karşımıza. Yiyecekleri kalmamış. Yusuf Kürtçe konuşuyor çobanlarla. Yusuf Kürt çünkü. Kürt oluşu, Kürtçe konuşuşu çok iyi. "Doğruca gidin, obanın insanları iyidir, yiyecek verirler size," dediler. Doğruca gittik. Ev, çadır, tarla, eve hayvanları tıkmışlar, kendileri çadırda oturuyorlar. Aslında güpegündüz obaya girilmez. Girdik. En büyük yanlışımız da bu. Yaklaşınca silahlı adamlar çıktı karşımıza. "Konuk kabul eder misiniz?" dedik. "Gelmiş bulundunuz, edelim," dediler. İçeride başka köyden 3 oduncu varmış. Çadırın içinde ihtiyar adam, orta yaşlı adam, çocuk, kadın ve 3 oduncu. Çocuğun eli yaralıydı. İlaçladık, sardık. Tütün verdiler, yemek çıkardılar. Kadın Kürtçe, "Evimizi yıktınız çocuklar," deyip duruyormuş. Niye olduğunu da söylemiyormuş. "Çabuk gidin," dediler. Ayrıldık çadırdan. Obanın tepesinde bir yere konduk. Yemek sonrası rahatlığı içinde otlara uzandık. Orta yaşlı adam çıktı geldi yanımıza. "İyi yapmadınız," dedi. "Neyi?" dedik. "Hiç iyi yapmadınız. Tarlada çağıracaktınız beni. Yanınıza gelecektim. Size yiyecek de getirecektim. Hiç iyi yapmadınız," dedi. "Gelmeyecektiniz. Sizi buyur etmek zorunda kaldık. O dışarılıklı 3 oduncu gördü sizi. Çok kötü oldu. Şimdi biz size haber vermek zorundayız. Sizi ihbar etmek zorundayız. Hemen uzaklaşın buradan. Varın gidin. Yakalanmanızı istemeyiz." Adamın dediğine uyduk. Kalktık, uzaklaştık oradan. Köylü kılıkları bulduk, silahlarımızı gömdük. Rahatça insan gibi ana yola indik. Yürüyoruz. Malatya-Kayseri yolu. Azeri 65'lik bir ihtiyar köylü. Paltosu da var sırtında. Ben de onun çıtak oğluyum. Cemal tam bir köylüye benzedi. Arkadaşlardan birini saldık, gitti. Oralıydı. 4 kişi kaldık. Yürüyoruz. Kayseri'ye varınca izlenmekten, kovalanmaktan kurtulmuş olacağız. İkişer olup ayrıldık. Kayseri'de buluşacağız. Ben Azeri'yleyim. Azeri'yle bir arabaya bindik. Kayseri'ye varınca önce karnımızı doyurduk. Sonra yeni kılıklar aldık, üstümüzü değiştirdik. Köylülükten çıkıp öğrenci gibi olduk. Bir otele indik. Ortalarda görünmemek için bir kahveye girip oturduk. Kayseri'yi hiç bilmiyoruz. Girdiğimiz kahvenin hemen ilerisi valilik yapısı. Arkasında da karakol varmış. İki öğrenci gibiyiz, çaylarımızı içiyoruz. Benim şebekem de cebimde. O arada masalardaki gazeteleri aldık, okuduk. Endi'nin defterini ele geçirmişler. Gazetelerde bizim adlarımız da var. Endi'nin günlüğünden bütün adları bir bir çıkarmışlar. "Yak o defteri," demiştik Endi'ye, yakmamış. Şoförün biri bizden kuşkulanmış kahvede. Gidip sahibine haber vermiş hemen. Orada kahvede yakalandık. Bir demet kırçiçeği. Sıcak bir gece yarısı, kara sineklerin tavana kümeler halinde konup uyuduğu geç bir saatte getirdiler bizim koğuşa. Kiminin üzerinde komando kılıkları vardı. Geçirdikleri şokun şaşkınlığını atamamışlardı üzerlerinden. Başları eğikti hepsinin de, bitkindiler. Konuşmuyorlardı. Birkaçı Nurhak'ın oralarda, geri kalanı da Adıyaman yöresinde yakalanmıştı. 13 kişiydiler. Kendi aralarında hemşerim diye çağırdıkları, adının sonradan Ahmet Erdoğan olduğunu öğrendiğim biri bir köşede hala incecik ağlıyordu. Nurhak'ta Sinanların vurulduğu çatışmada kaçıp kurtulan, bir gün sonra yakın bir köyde yakalanan iki kişiden biri Ahmet Erdoğan. Bir de yaralı getirip bırakmışlardı koğuşun ortasına sedyeyle. Nurhak da yaralanmış. Adı Mustafa Yalçıner. İki kurşun yemiş bedenine. Biri kalçasından, biri de solundan girip çıkmış. Her iki kurşun da ilki kemiğe rastlamamış. Kıpırdamıyor. Arka üstü yatıyor. Dönemiyor. Acısı büyük. Hiç bakılmamış yaralarına. Cezaevi doktoru, çizmeli, eli kamçılı biri. Hem doktor, hem çizmeli, hem kamçılı. Tipik bir SS subayı. Ertesi gün haber ilettik. Değil ilaç vermek ilgilenmedi bile. Mustafa bir iyileşiyor, bir kötüleşiyor. Geceleri uyuyamıyor, kıvranıyor acıdan. Koğuş da alabildiğine sıcak. Ağustos ortaları. Geldiklerinin 4. günüydü. Gelenler koğuşta olay çıkardılar. O gün cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe yazıp vermişler. Arka hücrelerde kalan arkadaşlarının denizlerin yanına verilmelerini istemişler. Bir ara gardiyanların biri ana koridora açılan büyük demir kapıyı açıp içeri girerken, içlerinden ikisi dışarı fırlayıp denizlerin kaldığı dipteki arka hücrelerin kapısına gitmiş. Kapı deliğinden denizlerle konuşmaya başlamışlar. Engel olmaya çalışan görevlilere karşı direnince de olay patlak vermiş. İkisini yakalayıp döve döve kapı altına, oradan da aşağıya kalorifer dairesine sürüklemişler. Bunu gören arkadaşları da bizim koğuşa giren gardiyanı yakalayıp rehin almışlar. Gürültüyü duyduğumda beton avluda güneş gören duvarın dibine oturmuş bir arkadaşımla konuşuyordum. Duvarların ötesi bir anda tank gürültüleriyle dolmuş, duvarların tepelerinde bir anda silahlı erler belirmişti. Cezaevi dışındaki birliklerin alarma geçirildiği belliydi. Yan koğuştan gelen Sarp Kuray'la Ruhi Koç araya girdiler. Bir yandan içeridekileri yatıştırmaya çalışırken bir yandan cezaevi yöneticileriyle konuşmak istediklerini söylediler. Cezaevi yönetimi konuşma isteğini kabul etti. Sarp'la Ruhi gidip bir süre konuştular yönetim bölümünde. Döndüklerinde iş tatlıya bağlanmıştı. Rehin alınan gardiyan salıverildi. Bunlar da toparlanıp sevinç içinde denizlerin koğuşuna götürüldüler. Bir tek yaralı olan Mustafa'yı bıraktılar bizim koğuşta. Ve duvarların üzerinde dolaşan silahlı erler çekildiler. Dışarıdaki tanklar gürültülerle uzaklaştılar. Geldikleri ilk gece aralarından birini gösterip onu kendilerinden ayrı tutmamızı, elimizden geldiğince koğuşun uzakça bir yerine yatırmamızı istemişlerdi. Dedikleri gibi yapmıştık. Öbürleri yoğun bir hüzün içinde başlarını eğip kimselerle konuşmazken, o gittiği köşesinde az önce tanıştığı kişilere bir şeyler anlatıp gülüyordu. Malatya bölgesinde arkadaşlarını nasıl bırakıp gittiğini anlatıyor olmalıydı. Olaylı geçen o 4. günün sonunda onu da alıp götürdüler. Ama denizlerin koğuşuna değil, başka bir koğuşa vermişler. Birlikte kaldığımız 4 günün sonunda koğuşumuzdaki kimsenin hoşlanmadığını gördüğüm bu Malatyalı çocuğun adı Hüseyin Cemal Özdoğan'dı. Bir daha da görmedim kendisini. Bizimle kalan Mustafa'yı iyileştirmek için herkes elinden geleni yapıyordu. Onunla en çok ilgilenen de Mustafa Taylan'dı. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesindeki çatışmada elinde patlayan bir bombayla sağ eli bileğinden kopan Mustafa Taylan. İnce bir deriyle örtülmüş, buruşuk, kırmızı bileğine başkaları çarpmasın, canını yakmasınlar diye mor sabit kalemle kocaman bir dikkat yazmıştı. Bomba savururken patlamış elinde, bayılmamış, bir an kopan elini görmüş yerde, az ötesindeymiş el. Alıp toplayıp cebime koymak istedim diye anlatmıştı bana. Almak için eğilmiş, ileri uzattığı kollarından birinin ucu boşmuş. Korkunç kan fışkırıyormuş kopuk bilekten. Aynı elini yine aynı biçimde yitiren biri daha var koğuşta. Yusuf Cacım. Mustafa Taylan, yaralı adaşının başından bir an bile ayrılmıyor. Sol eliyle yüzüne konan silekleri kovalıyor, kaşık kaşık yemek yediriyor, çişini yaptırıyor, altını temizliyor, sık sık ıslak bir bezle yüzünü siliyor Mustafa Yalçıner'in. Bir eli kopuktu Taylan'ın ama yüreğinde binlerce yardım eli vardı. Yıllar sonra Eskişehir'de sokak ortasında kalleşçe arkadan vurularak öldürüldü Mustafa Taylan. 10 gün kadar sonra Mustafa Yalçıner için ısmarladığımız koltuk değnekleri geldi. O gün Mustafa koltuk değneklerini kullanarak ilk kez kendi başına avluya çıkmış, uyuyordum, göremedim. İdareden verdikleri bir ilaç var, adı kenisetin. Antibiyotikmiş, hiçbir yararı olmuyor. Yükselen ateşini düşürmek için ıslak havlular koyuyoruz alnına, boynuna ve bileklerine. Yaralar gittikçe azıyor, bir ağrı kesici bile vermiyor çizmeli kamçılı genç doktor. Kemisetini de sayıyla veriyor, günde 4 tane. İlaçsız, hekimsiz, ağır yaralı bir Mustafa, atılmış bir koğuşa, acılarıyla baş başa bırakılmış, kıvranıp duruyor yatağında. Ölüme terk edilmiş sanki. Beden acıları yürek acılarına üstün gelince inlediği oluyor. Öylesine sabırlı, öylesine soğukkanlı, öylesine suskun ki, inlemesi bile sabırlı. İnlediğini anlayınca utanıyor. Ve 15 gün kadar sonra Haziran sonuna doğru istediğim ilaçlar gizlice ulaşıyor koğuşa. Antibiyotikler ve ağrı dindirici bir ilaç. İçiyoruz ilaçları. O gece ilk kez ağrısız, sakin bir gece geçiriyor. Uyuyor Mustafa. Uykusunda bağırdı 2 kere ama acıdan değil. Ve Haziran'ın son günü, görüş günü. 5 dakikada olsa bölmeli odada yakınlarımızla görüşüyoruz. Koğuşa dönünce birden deniz gezmişi buluyorum. Mustafa'nın başucunda. Bu onu ilk görüşümdü. Üstünde yakalandığı gün gazetelerde çıkan fotoğraflarındaki yakası kürklü yeşil parkası vardı yine. Fotoğraflarında gördüğümden çok daha zayıftı. O da ailesiyle görüşmüş. Koğuşuna dönerken kapıyı açıp bulunca dalmış bizim koğuşa. Söz Sinan'a gelince ikisinin de gözleri doluyor. Sonra nöbetçi yüzbaşı geldi. Yumuşak bir dille Deniz'e koğuşa dönmesi gerektiğini söyledi. Deniz kalktı. Yüzbaşı ile birlikte çıktılar koğuştan. Gardiyanların dışarıda uzun uzun azarladığını duyduk. 2 Temmuz, karıma yazdığım bir mektuptan. Yaralı arkadaşımız gece yine kıvranmaya başladı. Çok acı çekiyor. Baktık olacak gibi değil, gardiyanı uyandırdık. Nöbetçi subaya haber vermesini söyledik. Az subay geldi. Durumu anlattım kendisine. Beni alıp nöbetçi binbaşının odasına götürdü. İyi bir insandı binbaşı. İlk görüyorum, yeni biri. İlgiyle dinledi beni. Yarın Mustafa'yı hastaneye kaldırtacağını söyledi. Başka bir koğuşta da Doktor Uğur var. Uğur Celasun. Bilirsin, Spiker Zafer Celasun. Uğur onun kardeşi. Onun adını verdim binbaşıya. Hemen koğuşundan alıp getirdiler. Hapishanenin eczacı dolabını karıştırıp bir ilaç buldu. Uğur gelip Mustafa'ya ağrı dindirici bir iğne yaptı. Mustafa şimdi yatıştı biraz. Binbaşı Mustafa'yı Gülhane Hastanesi'ne yatırtacağını söyledi. Hemen Gülhane'de bir tanıdık doktor bulmalısın. Bu mektubu alır almaz Doktor Melahat Hanım'ı bul. Onun Gülhane'de tanıdıkları çoktur. Mustafa ile ilgilensinler. 3 Temmuz, karıma yazdığım bir mektuptan. Belli olmaz, hastaneye falan kaldırmazlar belki Mustafa'yı. Doktor Uğur bir ilaç adı verdi. İyesilin vitamin diye bir ilaç. İlacın adını doğru yazdım mı acaba? Mustafa'ya iyi gelirmiş bu ilaç. Elimizdeki ağrı kesici de tükendi. Yine bir yolunu bulup ulaştırmaya çalış. Mustafa iyi değil, kolu çok şişti. Kendini toparladı ama ağrıları arttı. Koltuk değnekleriyle de basamıyor yere. 7 Temmuz, karıma yazdığım bir mektuptan. Mustafa'yı dün akşam bizim koğuştan aldılar. Hastaneye götürüyorlar diye sevindik. Değilmiş. Denizlerin koğuşuna taşımışlar. Durumunda gözle görülür bir düzelme vardı. Koltuk değneklerini kullanarak gitti. Sonraki günlerde Mustafa'yı koltuk değneklerini atmış olarak da görmüştüm uzaktan. Adımlarına dikkat ederek volta atıyordu avluda. Bir süre sonra da öbür arkadaşlarıyla birlikte voleybol oynamaya başladığını öğrenip sevinmiştim. İyileşmişti Mustafa ama Nurhak da yaralı olarak yakalandığı gün çantasında ele geçirilen not defterinin acısını sanmam ki o kadar kolay atlatmış olsun. Olayın temelindeki sevimli çocukçalığın bir başka örneğiydi bu defter. Duruşmaların başladığı günlerdeydi. Böyle bir defterin varlığını bir gazete haberinden öğrenmiştim ilk. duruşmada okunmuş. Mustafa, dağda geçen günlerini eli değdikçe kısa notlar halinde yazmış bu sevgili defterine. Bir küçük günlük oluşturmuş, bir gerilla günlüğü. O gazetede kısacık bir iki bölümde yayınlanmıştı, yanılmıyorsam. Çok ilgimi çekmişti. Çok çok sonra elde edebildim bu notları. Avukat İzzet Kök çok yardımcı oldu bu konuda. Dağ havası vardı satır aralarında. Ama öylesine kentli birinin kaleminden çıkmış notlardı ki, buruk bir acı bıraktı içimde. Olayı biraz daha açıklık getireceği, renk katacağı düşüncesiyle alıyorum buraya, bu gerilla günlüğünü. Mustafa Yalçıner'in gerilla günlüğü. 25 Aralık 1970. Ankara'dan 6 kişi. Teslim'in getirdiği yemekleri hemşerimle Kadir'in belirlediği yere taşıdık. Taşıma sırasında sinirli durumlar olduysa da çabuk önlendi. Mustafa gelip katıldı bize. Sonra sinirli bir bekleme dönemi. Ev durumlarında başarılı olduk. Soygunlarla ilişkili olduğumuzu açıklamıyoruz. Aramızdaki arkadaşların birinin evinden üstü kapalı biçimde kovulduk. 16 Mart 1971. Artık özgürüz. Çünkü dağdayız. Sinan geldi. Ben para için Ankara'ya gittim. Gittiğim gün Elazığlı arkadaşlar geldi. Ben para ve 6 kişiyle döndüğümde silahlar da taşındı. Artık her şeyimiz var ve yanımızda. Ekmeği Mustafa dayı getiriyor. Çekingenliği de yok olmak üzere. Çok yardımı dokundu bize. Teslim mermi işini de çözümledi. Filinta başına 60 kadar mermi düşüyor. Kendimi artçı olarak düşünüyorum. İlk silahlarım filinta, simit, bir de el bombası. 3-4 gün atış çalışması dışında genel eğitim yapıldı. Ben askeri işlerden sorumluyum. Tuncer keşfe çıkıyor. Şimdi Çat yaylasına yakın bir mağarada kalıyoruz. Harekete hazır gibi bir durumdayız. Sinan yetenekli bir arkadaş. Her şeyiyle iyi. Grubumuzun genel sorumlusu. Şimdiye kadar yanlışı yok. Tuncer, en güvendiğim arkadaşlardan. Özveriyle çalışıyor. Sürekli keşifte. Yanlışı olmadı. Ben, kendimi tartabildiğim kadarıyla fena değilim. Her işe elimden geldiğince koşmak istiyorum. Tek yanlışım, Meşeli'de Ato'ya kötü sözler söylemem. Bizi gören bir çoban yüzünden. Bu işi nasıl yaptığıma şaşıyorum. Demek eksik bir yanım varmış. Hemşerim, en çok güvendiğim arkadaşlardan. Çok iyi niyetli. Her işe koşuyor, hiçbir aksiliği yok. Altın gibi. Kadir, iyi arkadaş, yalnız biraz sinirli, bazen bağırıp çağırıyor, çekinmeden her işe sarılıyor. Osman, en sevdiğim, en güvendiğim arkadaşlardan, çok iyi niyetli, yapmaktan kaçınacağı, mazeret uydurmaya çalışacağı bir iş olamaz. Ato, pırlanta, en güvendiğim arkadaşlardan, her işe koşar, az bulunabilecek bir insan. Sadık, iyidir, üstüne düşen görevi yapıyor. Cengiz, iyi niyetli, yalnız hala çok bilmişlik huyunu bırakmadı. Semih, çok düzeldi, çok çalışıyor, ancak kızınca küfrediyor. Recep, tembel, sürekli ateşin başında oturur, kavgadan kaçacağını sanmam. Fevzi, fena değil, yalnız biraz bencil. Bahadır, daha pek alışamadı, şikayetçi, karar vermek için beklemek gerek. Azeri, fazla yük taşımak dışında çok iyi, karakter sahibi, güvenilir. Hacı, aramıza girmesi acayip oldu. Tevkif etme gibi bir durum var. Düze inip bazı işlerini çözümlemek istiyor. Hasta olduğundan yakınıyor. Yusuf, yoldaşlarla konuşmayı pek bilmiyor, sinirli. Ama düzelir. Cemal, sessiz ve çalışkan. Ercan, iyi niyetli, çalışkan. Ortama uymak için kendini çok zorluyor. Uyuyor. Asal, hiç de Albin dediği gibi değil. Aksi konuşuyor, pek işe gelmiyor ve yoldaşların bazen kalbini kırıyor. Adem, fıtık gerekçesiyle son zamanlarda işten kaçıyor, tembel, açlıktan yakınıyor, çok küfrediyor. Hasan, köylü devrimci, iyi niyetli, kendisi de iyi. Ancak ideolojisi biraz zayıf. Hüseyin, yürümesi, yük taşıması iyi. Yalnız, yanımızdayken sürekli yatıyor ve soğuktan yakınıyor. Mustafa, acayip. Bazen iyi, bazen çok kötü. Şakadan laftan anlamıyor. Çoğu şeyi tersten anlıyor. Romatizma bahanesiyle köyüne döndü. Yine gelmekten söz etmiş ama zor. Bunlar yoldaşların şimdiki durumları. Teslimden söz etmeye gerek bile yok. Adam bir mucize. Şimdiye kadar en önemli işlerimizi gördü. 23 Nisan. Cibo'dan bayağı ağır malzemeyi taşıdıktan sonra 5 kişiyle çata ekmek ve yiyecek almaya indik. Pek yiyecek gelmemiş. Sabaha karşı nöbetçiler uyumuş. Sabahleyin Hüseyin buyruklara karşı gelerek bir sancı bahanesiyle bir saatlik yola gelemeyeceği konusunda diretti. Sonra at gibi koşarak çevirmeye gitti. Büyük bir disiplinsizlik ve buyruklara uymama örneği, döneceğini söyledi ama dönünce yargılanacak kanımca. Ya çok ağır ceza alır ya da yeniden aramıza kabul edilmez. 24 Nisan. Önemli bir şey yok. Sinan 3 kişiyle Cengiz'in saklayıp çaldırdığı silahı almaya gitti. 25 Nisan Pazar. Malzemeleri pay ettim. Şimdi biraz düzenlendik. Sayımız da tamam olunca harekete hazırız. Tuncer Osman'la keşfe gitti. 26 Pazartesi. Öğleyin Tuncer'le Osman döndü. Akşamda Sinanlar geldi. Tek Ato yok. Ato dışında tam hazırız. Kadirköy'e gitmeye gönüllü. Yusuf'la 4 arkadaş önceden kararlaştırılan yere ekmek almaya gittiler. Köyün 200 metre dışında beklemesi gereken adamımız orada yokmuş. Terslik. Haberi Hüseyin'le yollamıştık. Hüseyin'in eşekliği bu. Çünkü ekmek alacağımız evi o biliyordu. Gidenler çok sinirli döndüler. Kadir beni birlikte gelmemekle suçladı. Benim niyetim yalnızca Hüseyin oradaysa onunla karşılaşmamaktı. Onlar heyi yanımıza getireceklerdi yargılamak için. 27 Salı. Sabah Hacı ile K geldi. Ato ile Alp gelmişler. Köyde saklanıyorlarmış. Adem gitmek istediğini söyledi. Alp'in hemen dönme olasılığı üzerine biz 5 kişi ve Adem köye gittik. Ato 10 bin getirmiş. Ato'nun getirdiği eşyaların bir kısmı ve ekmeklerle birlikte Adem hariç hepimiz döndük. 28 Çarşamba. Gelince ben bir şeyler yiyip yattım. Konuşmalar. Alp bazı işleri ayarlamak üzere gidecek ve yakında yine dönecekmiş. Bugün de devrime karşı ilan edilen sıkı yönetimin ikinci ya da üçüncü günü. Ben işe karışarak Alp'in yerine Ato'nun gitmesini sağladım. Terslik olasılığı daha az. Akşam ben 5 kişi ve Ato köye gittik. Ato gitmek üzere orada kaldı. Biz malzemelerin kalan kısmı ve 6-7 kömbeyle döndük. İsmail'den de Berabellum aldım. Tuncer'le Meali de üst bölgesi yönüne keşfe gittiler. 29 Perşembe. Öğlen 2'ye kadar uyudum. Hemşerim son malzemeyi dağıtmış. Kalkınca iyice toparlanıp hareket ettik. Savaş düzeninde olmayan bir örgütlenme kurduk. En az yük 20 kilogram olduğundan çok yavaş yürüyoruz. Bu yüzden gideceğimiz sulu mağaraya gitmeyip daha yakınındaki birine gitmeye karar verdik. Mağaraya yaklaştığımızda suyu geçmek için her yanı ışıklandırdık. Sigara da içtik. Kadir komutanı olduğu grubu bırakıp önden gitmiş. Sonra buluştular. Sinan, Osman, Teslim sabaha karşı Tuncer'le buluşacağımız sulu mağaraya gittiler. Teslim bir miktar para aldı. Devredecek. Sinan at ve katır almaya çalışacak. Bu yüklerle hareket olanağı sıfır. Bende 40 bine yakın para var. 30 Cuma. Bana nöbet onda geldi. Tek başıma tuttum. Çünkü bir kişi nöbete kalkmamış. Nöbetten sonra da yattım. Gelenler 150 metre kadar yakınımıza sokuldular ama varlığımdan da haberleri olmadı. Gece Sinan'la Osman 3 günlük ekmekle döndüler. Biz bugün kumanyamızı ekmeksiz idare etmiştik. İşleri pek ayarlayamamışlar. 1 Mayıs Cumartesi. Bugün altımızdaki yaylaya 50-60 ilkokul çocuğu öğretmenleriyle pikniğe geldiler. Akşam Osman'la Tuncer'i karşılamaya çıktık. Gelmedi. 24 saattir uykusuzum. 2 Pazar. Öğlene kadar uyuduk. Sonra yükleri hafiflettik. Ama bizimki çok az hafifledi. 2 kişi ortak malzemeleri katıra yüklemek üzere gediyi açtılar. Tuncer 7'ye doğru geldi. Hasan ve 2 kişi katırın başında kaldık. Geri kalan öbürleriyle hepimiz yükümüzle gedikteki kovağa geldik. Tuncer'in burada olduğunu söylediğim arada bir gün kalıp gece yola devam edeceğiz. Katır yükleri taşımayınca biz taşıdık. Gün altında kayalıklara panik içinde kapağı attık. Biraz olağanüstü bir durumda herkes paniğe kapılıyor. Bu biraz da komutanların kararsızlık ve yeteneksizliğinden. Bizden yarım saat sonra bulunduğumuz kayalığa gelen yaşlı bir anayı Kadir geri döndürdü. Bugün Hasan adında yeni bir katılımımız var. 3 Pazartesi. Kayalarda iyice güneşlendik. Akşam ilk taşıma aracımızı güç bela yükledik, yola çıktık. Bir derenin üzerinden atlarken mataram belimden kopup suya düştü. Mataramı ararken grupla artçıların arası açıldı. Onlar 15 dakikalık uzaklıkta bizi beklerken ben de onlara yetişeceğim diye 1,5 saat yol aldım. Sonra oldukça zaman kaybıyla birleştik ama sulu mağarada gündüzlemek zorunda kaldık. Tabii asıl neden yorgunluk. Çok boktan bir karışıklık. Ben de ötekiler de hatalıyız. 4. Salı. İçinden su akan bir mağaraya geldik. Gündüzü ağlarda geçirdik. Yalnız bir kişiyle hemşerim konuştu. 5. Çarşamba. Salı gecesi bir başka yakın mağaraya geldik. Ama içinde yatılmıyor. Aşağıya yaylaya indik. 4 kişi kurbağa yakaladık. Bir güzel yedik. Hemşerim Tuncer, Dalkılıç kente ekmek ve erzak getirmeye gittiler. 2-3 kişi de önceki ağlara gidip hemşerimin konuştuğu çobanla İbrahim ekmek getirdiler. Bu gece iyi uyudum. 6. Perşembe. Öğlene doğru aşağı dereye H. Ali'nin oraya balık tutmaya gittik. İnsan görünce boğazı keşfe karar verdik. Tam geçitte yemek yerken Çavuşkır'dan 7 avcı bastırdı. Konuştuk. Pek fena insanlar değillerdi. Az ekmek katık verdiler. Keşfe çıkan 2 kişiyi velhasıl hemen herkesi gördüler. Tahminimce ne olduğumuzu anlayamadılar. Geçidin ortasında nöbetçisiz yemek yememiz büyük eşeklik. Kanımca bu iş böyle yürümez. Ya doğruyu söyleyeceğiz ya da hiç görünmeyeceğimiz yerlerde olacağız. Yalan konuşurken ters şeyler söylemek gerekiyor bazen. 7 Cuma. Nöbette bir çoban geldi, konuştuk. Bölge bayram yeri gibi. İbrahim'den ekmek alıyoruz. Burayı bırakıp gitmemiz gerek ama Tuncer'leri bekliyoruz. 8 Cumartesi. Sinan, oranın yerlisi 2 genç Keşanlı Avcı ile konuştu. Yatıp bekliyoruz. İbrahim'den ekmekle yoğurt geldi. Moralim biraz bozuk ama düzeliyor. 9 Pazar. Sabah hemşerim 2 hayvan yükü yiyecekle geldi. Bugün tarihe geçecek bir gün. Herkes hesapsızca doyasıya yemek yedi. Ama sonu kötü oldu. Tuncer Darıcı'ya gitmiş. Telekomünikasyondan silahların alındığı duyulmuş güvercinlikte. Soruşturmuş Hüseyin, jandarma obayı çok sıkıştırıyormuş. Acele yer değiştirmeye karar verdik. Çünkü Ercan Tepe'de olduğumuzda duyulmuş olabilir. Gece 3-3,5 saat yol alıp yer değiştirdik. Katırı yüklerle birlikte geride bıraktık. Arkadan gelecek. 10 Pazartesi. Gündüz uyuduk. Akşama doğru Osman'la yüklü katır geldi. Bir yana çöktüğü için yükün yarısını indirmişler. Azeri yükün başında kalmış. O gece biz 20 dakikalık bir yer değiştirdik. 3 kişi yükü almak için döndü. 11 Salı. Sabaha karşı katır geldi. Gene yükün bir kısmı kalmış. Sulu mağaraya hemşerim katırla hem yükü hem Tuncer'i almaya giderken biz de Sinan ve Kadir'le keşfe çıktık. Sonuna kadar gittik. Geçmeye elverişli olmadığına karar verdik. Güneyde orman tevatür. 12 Çarşamba. Azeri ile bitmeyi bulmaya çıktık. Ama ters yöne giderek çok vakit kaybettik. Sonunda uzaktan tanıdım. Çocukları oraya, gölün yakınına çıkaracağız. Alacakaranlıklarda bitmediği acayip bir yere çıkmıştık. Akşama doğru Azeri ile ben Nazmiye'yi alıp gediye doğru çıkarken Nazmiye çöktü. Ben yukarıdan 2 kişi çağırıp düşüp yuvarlanan bir yük almak için aşağı indiğimde Azeri kuşatıldık diye bağırarak silahını alıp koşarak geldi. Hepimiz bir koşu karşı tepeye tırmanıp hakim yerleri tuttuk. 2 komando gördüğünü söyledi Azeri. Çantalar terk edildi. Çoğu kimse tarafından içinde gerekli malzemelerle. Benim çanta da katırın yanında kalmıştı. Kendim için terk edilenlerden iyi bir çanta hazırladım. 3 genç köylü merak içgüdüsüyle ağlara doğru geliyorlardı. Geri döndürüldüler. Tepeleri tuttuktan sonra 5 kişilik bir grup katırı almaya giderken çantalarını atanlar da çantalarını almaya gittiler. Gece 1 çanta dışında hepsi bulundu. Ağların 1,5 saatlik uzağına çekildik. Bir tek Ercan'ın çantası kayıp. Çekilme düzenli oldu denebilir. Artçılar yüke gelen 3 kişi yüzünden oldukça geri kaldılar. Yalnız çok bağırış oldu. Bu kadar gürültüyü 50 jandarma ancak çıkarırdı. Korkumdan tahmin ediyorum. 13 Perşembe. Öğlene doğru üzerimizde uçaklar dolandı. Herhalde rastlantı. Sinan'la Hasan dün çobana ısmarlanan tütün için gittiler. Ercan'ın çantasına da bakmışlar ama görememişler. Ağıllar meraklı köylülerle doluymuş. Gece 3 saat yürüyerek geçide yakın bir yerde, tam boğazların kesiştiği bir yerde kamp kurduk. 14 Cuma. Öğlene doğru az bir yağmur yedik. Gece gene geç vakit, 2 saat kadar süreceği tahmin edilen geçide doğru yola çıktık. Yollarda duvarlara rastladık. Sinirli bir hava içinde, ortalık ağrırken, güç bela kendimizi pek zulu olmayan bir yere attık. 15 cumartesi. Azeri iki komanda gördüğü sözünü uyuşukluktan kurtulmak için uydurduğunu söyledi. Sabah genel konuşma ve eleştiri yapıldı. 5 kişilik bir disiplin komitesi seçildi. Çevremizde dolanan çobanlardan ekmek, pekmez, çökelek falan almak için gittiler. Gece 2-3 saatlik bir yürüyüşle ormana varırız diye düşünüyorduk. Ancak 2-3 saat yürümeye alışmışız. Ovanın ortasında kalmamak için yürüyüşü kulvarın hemen üstünde bir boğaz içinde kestik. Ormanda pek ormana benzemiyor. 16 Pazar. Tapkıran'dan söylentiler bizden önce gelmiş. Yusuf'la Hasan kolları düzenlemek için gittiler. Dönüşlerinde oldukça sevindik. Gece 6-7 saatlik bir yürüyüşle Sırıklı'ya çıktık. Yağmur yemeye başladık. Tapkıran'dan bir namussuz bir katır çalmış. Bizim üstümüze yıkarım düşüncesiyle. 17 Pazartesi. Orman bizi iyi karşılamadı. Sürekli yağmur ve dolu yedik. Sucuk gibi olduk. Bu sinirlilik yüzünden terslikler, küfürleşmeler oldu. Akşama doğru hava açtı. 19 haberlerinde çok neşeliydik. Radyo İsrail Başkonsolosu'nun kaçırıldığını söyledi. Gece 2'de yola çıkarak 1-1,5 saatlik bir yer değiştirdik. 18 Salı. Sabah Memiş adlı bir çoban davarıyla bizim bulunduğumuz tepeye çıkınca konuşup birlikte 3 kişiyle onun çadırına gittik. Güpegündüz. 10 tane çadır yan yanaydı ve en az 20-25 çadır bizi gördü. Yağ, ekmek, süt, çökelek alarak döndük. Hükümet ödün vermiyor gibi görünüp palavra sıkıyor. Adam kaçırmaları için idam cezası koyacaklarmış. Akıllarınca korkutacaklar. Bütün Türkiye'de seri tutuklamalar başladı. Dergicilerin de hepsi aranıyor. Koçaş, devlet ya vardır ya yoktur diye konuşma yaptı. Devletin temellerinden sarsıldığını görecekler. Gece katır yüzünden güç koşullar altında yer değiştirip çok zor bir yere geldik. 19 Çarşamba. Sabah Elbistan'ın bir köyünden, Nakip'in köyü, 3 kişi bizi görerek Elbistan'a doğru gittiler. Tuncer, Hasan, Fevzi düze indiler. Silahlı olarak hazırlıklar yapıp Ato'yu getirecekler. Bir çadır kurduk ama yağmur yağmadı. Bütün günü keşif filan diye konuşmamıza rağmen miskin miskin yatarak geçirdik. Gece yer değiştirmek istedik, olmadı. Hiçbir şey görünmüyordu karanlıkta. Gene yerimize döndük. 20 Mayıs Perşembe. Sabah Azeri ile ben Kapıdere'ye doğru, Sinan'ı hemşerim Semih ormana doğru keşfe çıktık. Yorucu oldu ama yararlı da oldu. Dönüşte gene Memişlere uğrayarak yiyeceği katırla yerimize çıkılan derenin ağzına kadar getirtip yukarı taşıdık. Koçar yumuşamaya başladı. Ama sıkı yönetim durmadan suçlulara uyarı bildirisini tekrarlıyor. Süre akşam 17'de sona erdi. Bakalım ne olacak? Bulunduğumuz uygun bir yerde fazla yüklerimizi bırakacağız. 21 Cuma. Hala bir haber yok. Çok büyük laflar ettiler. Altından kalkamıyorlar. Yavaş yavaş hazırlık ve eğitim dönemi diyebileceğimiz süre sona eriyor. Savaş vakti çok yaklaştı. 2-3 güne gideriz. Dün gece Nedim Öztaş yoldaşı ihbar etmişler. Vuruşarak ve 4 kişiyi vurarak öldü. Bu adamlar budala. Şimdi de sokağa çıkma yasağı koydular. Bir günlük. Ev ev arayacaklar herhalde. Yoldaşları da geçen akşam Kayseri'den yeniden Ankara'ya götürdüler. Köylüler buralarda asker var diye Nurhak da başçavuşa söylemişler. Bugün Cengiz'in söylediği terslikleri giderebilmek için Kadir bir kullalıya komanda numarası yaptı. Bu da ters tabii. Akşam ağıllara giderken 400 lira kadarlık erzak aldık. Ağıldakiler hükümete karşı olduğumuzu iyice anladılar. 22 Cumartesi. Bugün 3 ya da 4 grup halinde 9 kişi keşfe gitti. Öğleyin biraz yağmur yedik. Bu yakınlarda iyi duruyoruz. Bir de bağırsak solucanı belası çıktı başıma. Ben nöbetteyken Tuncer geldi. Sipi yaylanın ortasında, şoförün başında Fevzi nöbetçi olarak bırakmış. Biz 4 kişi şoförü ve gelen erzağı almaya giderken şoför jiple kaçmış. Fevzi arkasından ateş açmış ama vuramamış. Jipi bırakarak gitmek zorunda kalacak. Kadere'ye bizden önce giden, hiç değilse gece pusar diye biz hemen döndük. Silah seslerine Tuncer ile Kadir gitmişler. Az sonra onlar da Fevzi ile birlikte döndüler. İhbar herkesin görülüyor. 15 kişi hemen yerimizi değiştirdik. Yolda ve nöbette uyumuşlardı. 2 kişi de keşfe giden 5 kişiyi beklemek için kaldılar. 23 Pazar. Çok iyi ağaç altları bularak gündüzü geçirdik. Hiç dışarı çıkmadık. Hiçbir arama tarama olmadı. Gece hemen arkamızdaki tepede olan bir çobandan ekmek aldık. Sinanlar bizden yarım saat sonra gelmişler ve öbür yere gitmişler. Öğleyin Hasan'la Memişler'den aldıkları ekmekleri gönderdiler. Üs işi hemen hemen yattı sayılır. Şoföre sözünü etmişler. Sanırım Hüseyin'in gevezeliklerinden olacak. Ankara'dan 200 kişilik özel komando birliği gelmiş. Küreciyi ve Akçadağ'ı arıyorlarmış. Köyleri basıyorlarmış. İstanbul'da dün geceki aramada İsrail konsolosu ölü olarak bulundu. Yani çocuklar kurtarılamadı. Artık bizim de bir şeyler yapmamız gerek. İnsan gelen paralarla erzaklardan utanıyor. 24 Pazartesi. Sabaha karşı 2 saatlik yürüyüşten sonra Sinanların yanına vardık. Öğleden sonra yargılamalar başladı. Akşama kadar sürdü. Sonunda Tuncer'in sorumluluklarının alınmasına, nöbette ve yürüyüş sırasında uyuyanların da birer öğün yiyeceklerinin kesilmesine karar verildi. Fevzi'ninki sürüncemede kaldı. Tuncer'e çok yüklenildi. Haliyle çocukta bir kırılma, bir moral çöküntüsü oldu. Taş kesen kötü çıkmış. Arabayı 4-5 jandarma gelip almış. Memiş'in bile gözünde küçük düştük. Olmayacak olacağı yaparcasına laflar söylemiş. Kabahat bizde tabii. Bir çuval inciri bok edersek böyle küçük düşeriz. Tokat'ın bir köyünde dev genci örgütlemek istediğini sandığımız harekete ya da yalnız saklanmaya giderken ikisi tanış 5 kişi silahlarıyla yakalandı. Önce grubun komutanı, hemşerim. 25 Salı. Komutanlar toplanarak durumu görüştüler. Ayrıntılar yarın planlanacak. Yine de iki gruba ayrılarak hem üssü basmaya hem de gölbaşı hareketini yapmaya karar verildi. Büyük bir olasılıkla üste gidecek olanlar yarın akşam yola çıkacaklar. Bu karar bizi hem miskinlikten hem de moral bozukluğundan kurtaracak. Şöyle bir baktım da moral bozukluğu ve can sıkıntısından bütün günü sus pus düşünerek geçiren güvenilir yoldaşların, bir iş yapmak aşkıyla yanıp tutuşan yoldaşların gözlerinin içi güldü. Özellikle de Osman'ın. Şimdilik çözümlenmesi gereken en önemli sorun iki grubun yeniden birleşebilmesiydi. Bu da bilinmeyen bir bölgede olacak. Kararın hemen sonrasında Sinan 3 kişiyle Kullan'ın ağalarına erzak sağlamaya gitti. Gece yarısı da çok hakim bir tepeye yer değiştireceğiz. 26 Çarşamba. Sinanlar sabaha karşı döndü. Yola çıkamadık. Yağ ve bulgur getirdiler. Kullan'ın ağalarına jandarma gitmiş. Söylentilere göre 600 kişi varmış peşimizde. Nur Hakkı ve Sinekli'yi arayacaklarmış. Çok dikkatli nöbet tuttuk. Ajan olabilecek çoban görünümlü birkaç kişi geçti. Akşam yola çıktık. Fevzi'nin ayağı yüzünden düz yoldan gideceğiz derken yolu kaybettik. Aç ve özellikle susuz olarak Nur Hakkı'nın karşısında bir tepede durakladık. Gece uzun süre su aradık ama bulamadık. 3 gündür uykusuzum. 27 Perşembe. Sabah hemen yanımızda su bulduk. Öğlene doğru batıya, Göksun Vadisi'ne doğru yürüyüşe geçtik. Çünkü sabah Nur Haklı bir çobana görünmüştük. Vadiye 1-2 saat kala gündüzü geçirdik. Cengiz keşfe gitti. Ama getirdiği verilere göre yapılan hesaplar fos çıktı. 1 saat kadar ileride pis bir kayalıkta 1 saat geceyi geçirdik. Gece de soğuk, yağmur ve kayalardan uyuyamadık. Zaman geçiyor, hala sallanıyoruz. İşlerin kesinlikle yapılması gerek. 28 Cuma. Sabah güneş altında 3-4 saat uyudum. Öncülerden 4 kişi keşfe gitti. Bu gece en geç yarın gece gideceğimiz yerde hazır olmalıyız. Fevzi'nin ayağı da büyük dert. Bugün Sırıklı üzerinde 1-2 uçak dolandı. Oraları ayırıyor olabilirler. Ekmek de erzak da bitmek üzere. Defterin bir başka sayfasında. Mustafa Yalçıner, İzmir, Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Öbür sayfalarda polivitamin, engren, 5 kutu kalsiyum sandoz, aspirin, gripin, opon, devajin, panajin, novajin, optalidon, 3 iğne, 1 hap, vermidon, saridon, romatizma, butalgon, soğuk algınlığı, tuliprin, deri pomadı, bant, 2 tane. Bir başka sayfada, hangi ülke kabul ederse oraya gidilecek. Suriye kabul ederse Türkiye'ye dönüş için Abdüsselam görülecek. Teslim'in adı AS verilecek. Teslim bizi bulup getirecek. Irak kabul ederse her halükarda AS ile ilişki kurulacak. Kendiniz ya da Iraklı biri. Teslim'in adı verilecek. Teslim sizi Irak'tan alacak. Irak Suriye kabul etmezse Zula'dan bir kişi, sizden ya da Arap, AS ile ilişki kuracak. İllegal sur ya da gelinecek. Nereden, niçin mi geldim? Nereden, niçin mi geldim? Bilmeden bir şey diyemem. Ya siz? Hem hiç önemli değil. Geldim, yer açtılar, oturdum. Girip çıkanlar vardı zaten ben geldiğimde. Behçet Necatigil. Dört Amerikalı erin kaçırıldığı günlerdi. Birleşik Devletler'in Cumhurbaşkanı Nixon bile işe karışıyor, istenen fidyenin ödenmemesi konusunda demeçler veriyordu Amerika kıtasından. CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, üç çocuk devletle pazarlık mı edecek diyerek öfkesini belirtiyor, sonra da elinizi kana bulamayın diyerek o üç çocuğu uyarıyordu. Ve gizli örgütün üyelerinden birinin, Mete Ertekin'in boy boy fotoğrafları görüldü bir gün gazetelerde. O sarışın yumuşak yapılı çocuk, o Ankara'daki kitap evime her gün uğrayan, kitapsız yapamayan sevgili çocuk, arkadaşım Mete. Fotoğraflarda çok kötü görünüyor, bir şeyleri kabullenmiş belli, yorgun bitkin bir Mete, hırpalanmış. Kısa bir süre sonra ben de Mamak cezaevindeyim. Mete denizlerle birlikte yakın bir koğuşta. Biliyorum kaldığı koğuşu ama karşılaşmamız olanaksız. 12 Haziran 71 cezaevinde tuttuğum günlükten. Adımı ünlediler. Gardiyandı. Kapı altına dedi. Acele giyindim. Çabuk ol. Koştum. Açtılar. Ana demir kapıyı dış koridora aldılar. Duvara yanaştırıp beklememi söylediler. Ana demir kapı yine açıldı. Deniz'in arkadaşlarından 3 kişi çıkarıldı. Yanıma getirildiler. Mete Ertekin'di biri. Gözlerimizle selamlaştık. İkişer ikişer bileklerimizden kelepçelediler bizleri. Ben Mete ile eşleştim. Öbür 2 kişi İbrahim Sayan'la Necmettin Baca'ydı. Gösterilen yönde yürüdük. Tel örgülerle çevreli büyük bahçeden geçtik. Cezaevi arabasına bindirildik. 6 tane silahlı er, makinelilerinin namlularını otobüsün tavanına çevirerek oturdular yanımıza. Yola koyulduk. İşte o zaman dönüp rahatça bakabildim Mete'ye. Süzülmüştü ama umduğumdan daha iyiydi. Konuşamadık, konuşturmadılar. Akşam yine birlikte döndük cezaevine. Ve Mete ile buluşmamız için 3 ay daha geçti. Buluştuk bir gün. Yaşadığı işkenceyi bir daha yaşayarak bütün ayrıntılarıyla anlattı bana. O zamanlar işkenceler şimdiki kadar uzun sürmüyordu. Bir günlük ağır işkence demek ki yetiyordu işkencecilere. Mete Ertegin elektrik bağlanarak işkence görmüş biriydi. Anlattığı günlerde ben daha bilmiyordum, tanışmamıştım o tür işkenceyle. Ama öylesine doğru, öylesine abartmadan anlatmış ki bunu zaman gösterdi. Yine sorularla ayrıntılara girerek anlattırdığım bu insanlık dışı davranışı Mete'nin o çocuksu sesiyle aktarıyorum. Mete Ertekin anlatıyor. Ankara Emniyet Sarayı 2. Şube. Hıdır'ın pencereden aşağıya fırlatılıp atıldığı oda. Masanın üzerinde bir alet. Manyetoya benziyor, kollu. Manyetodan çıkıp duvardaki prize giden bir kablo. Bir kablo da kutudan çıkıp bana geliyor. Kordonun yanında duran iki ucu da sıyrılıp hazırlanmış. Uçlardan birini ayağımın küçük parmağına, öbürünü de kamışıma sarıyorlar. Öbür uzaktaki ucu prize soktuklarını görüyorum. Yerde de çarmıha benzer tahta bir alet var. Çivilenmiş 3 santim kadar eninde deri kemerler var üzerinde. Odada ayrıca falaka ve cop da var. Sopalar, zincirler falan. Soyun. Soyunmayınca üzerine yüklenip zorla soyuyorlar. Yere çarmıhın üzerine yatırıp deri kemerlerle kollarından bacaklarından sıkıca bağlıyorlar. Kolları bilekten ve dirsekten, ayakları da bileklerden bağlıyorlar. Kıpırdaman olanaksız. Tekmeler iniyor. 2 uçlu kabloyu da getirip sarıyorlar. Birini kamışına, birini ayak parmağına. Birini manyetonun kolunu çeviriyor. 2 kere falan çeviriyor. Tırt diye bir ses. Uçların bağlı olduğu yerlerinde titreşimler halinde bir gerilim. Anlatılmaz bir acı. Manyetoyu çevirdikçe ibre yükseliyor. Görüyorsun, voltaj artıyor. Konuş, bu daha hiçbir şey değil. En hafifi bu, yoksa seni hadım ederiz. İşkenceden sonra tam 15 gün hem kan geldi kamışımdan, hem de müthiş bir yanma oldu dışarı çıkarken. Manyetoyu çevirdiklerinde, akım verdiklerinde kamış çok küçülüyor, mosmor oluyor. Akımı yükseltiyorlar. Dayanılır gibi değil, gerilip kas katı oluyorsun. Oraların kopacak gibi oluyor, bütün beden kasılıyor. Ter içindesin ve tekmeler. Davranıp kalkmak istiyorsun ama nasıl kalkacaksın, kıskıvrak bağlısın. Tekmeler iniyor. Elektrik akımıyla bütün bedenin kasılınca altındaki tahta çarmı sırtını alabildiğini acıtıyor. Akımı daha da artırıyorlar. Bir ara dayanamadım. Durun dedim. Durdular. Başka bir alet getirdiler, metal bir kutu. Ondan da 2 tel çıkıyor. Manyetodan çıkan 2 kordon gibi. Tıpkı. O 2 teli de aynı yerlerime bağladılar. Işığı söndürdüler. Konuşacağın zaman bağır geliriz dediler, çıkıp gittiler. Karanlık kötü. Aydınlıkta yine de uğraşacak bir şeyler buluyorsun. Bir ara iki kadın polis kapıda durup alay ettiler benimle. Ay bu muymuş kahraman dediler. Sustum. İçeride başka biri var mıydı bilmiyorum. Karanlıktı. Bu yeni aletin titreşimi manyetodan daha çok. Manyetodan daha titreşimli. Zzz diye bir ses çıkarıyor. Mil sokuyorlarmış gibi bir acıyı yaşıyorsun kamışında. Yürek atışları anormal. Löp löp diye çırpınan yüreğinin sesini duyuyorsun. Bayılma durumuna geçerken ölüyorum diye düşündüm. Aradan ne kadar geçti bilmiyorum, ayıldım. Odanın ışığı yanıktı. Başımda insanlar, iğne falan yapılmış, haberim yok. Bu kadar çok vermeyin falan gibi sözler. Kendime gelince kalktım. Göstereceğim dedim. Birlikte arabayla 15-20 ev dolaştık. Arkamda bir sürü polis, baba yiğit ekip arkamda. Oyaladığımı anladılar. Dönünce gösteririz dediler. Döndüğümde savcı gelmişti.